Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında Kalbin Frekansı Erkam Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Tekrar sizlerle birlikteyiz diyorum çünkü çok kıymetli bir abimiz yine bizlerle birlikte olacak. Genç zamanına bizim ilk başlangıcımızda yer alan ve bu programı aslında Erkam Radyo'ya sizlere kazandıran Mehmet Ütü Arslan bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk Salih'cim, sefa bulduk.
Görüşmeyeli, yani radyoda görüşmeyeli uzun bir süre oldu ama ben bugün heyecanlıyım, çok mutluyum.
Hep derler ya ilk günkü heyecanla diye.
Evet, hakikaten heyecanlıyım gerçekten. Çünkü ilk zamanlar aklıma geliyor. 2014 yılında başlamıştık sizle beraber. Üzerinden bir 4 sene geçmiş yani aşağı yukarı. 4 yıl yaşlandım ben. Tabii 4 yıl önceki Salih'le şimdiki Salih arasında muhakkak farklar vardır ama o heyecan aynı yani. Onda bir değişiklik yok.
Olgunlaşma yolunda 4 yıl kat ettik diyelim.
Eyvallah.
4 yıl büyüdük diyelim. Yaşlanmak tabii çok hoş bir tabir değil.
Eyvallah.
Hani Mevleviler derlermiş ya, kapıyı kapatmak yok onlarda yani. Kapıyı sırla derlermiş mesela. Hmm. Çok güzel bir şey. Ateşi yak demezler mesela. Ateşi uyandır derler.
Eyvallah.
Yani o anlamda söz edebi önemli bir edep. Salih'cim.
Eyvallah abi. Abi.
Yine başladık tabii diyorsun değil mi? Böyle hemen yine ne güzel, ben burada program yapıyordum. İstediğimi soruyordum. Gelenle gidenle çok rahat konuşuyordum ama şimdi.
Ya şöyle abi. Tabii bazı şeyler çok değişmiyor ama mesela sizinle konuşmaya az çok alıştığımı hissediyorum. Niye? İşte cevaplı soruları da beraber çekiyoruz. Genç TV'de yayınlanıyor şimdi YouTube kanalımızda. Oradaki programda da sizinle konuşurken yani 20'den fazla program yaptık. 16 tanesi yayınlandı. Bir 7-8 program daha şu an sırada. İnşallah yayınlanacak. Devam da edeceğiz Allah nasip ederse.
İnşallah.
Bizden siz sıkılana kadar.
Estağfurullah.
Bizi bırakana kadar biz sizi bırakmayacağız abi.
Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Bırakmayalım birbirimizi inşallah.
İnşallah.
İlal lika. Yani hep beraber nazar edeceğimiz o ana kadar beraber yürüyelim ki o yürüyüşümüzde zaten o bizi meftun edecek nazara kadar inşallah bir yardımcı olsun. Yani refik olsun birbirine inşallah insanlar beraber yürüdüklerimiz.
İnşallah abi. Allah razı olsun. Şimdi abi Genç Dergisi önümüzde, yani masamızda duruyor. Dinleyicilerimiz göremiyor ama 13. senesi 147. sayısı. Biz de Aralık ayının ortalarındayız. Dedik ki sonuna gelmeden en azından dergiyi biraz konuşmuş olalım. İlk programda yani Lütfü abiyle beraber başladığımız tekrar ilk programda da hem Genç Dergisi'ni konuşursak güzel bir anlamda ifade edebilir. Gencim, mutluyum, kafam karışık dosyasıyla, kapak konusuyla çıkmış oldu. Siz neler düşünüyorsunuz? Ne ifade etmek istedik kapakta abi? Çok beğenildi kapak gençler tarafından ama ben birkaç yerden de ya bu gençler ne demek istedi? Bu suratlar ne anlama geliyor gibi şeyler de işittim yani.
Evet. Tabii görsel üzerinden konuşmak radyoda ne kadar uygun olur onu çok emin değilim ama gencim, mutluyum, kafam karışık aslında gençlik STK'ları platformu tarafından 8000 genç üzerinde yapılan bir araştırmanın aslında sonucunu özetleyen bir ifade. Yani gençler hakikaten hayattan mutluluk hissediyorlar. Bu genç olmaktan memnunlar. Böyle karamsarlık normalde gençliğin temel tonudur. Hani ümitsizlik, hep bardağın boş tarafını görmek. Bunu da biraz böyle mevcut düzeni yürütenlere karşı bir tür böyle reaksiyonla yapmak bir gençlik davranışıdır, normaldir yani. Ya baktığınız zaman dünyayı da Türkiye'yi de mevcut sistemi yürütenler, yönetenler hep 50 yaş üstüdür. Bütün düzen de ona göre kurgulanmıştır. Bu da çok tabidir yani. Herkes şimdi yani 50 yaşındaki insanları yönetiyorsa önce kendi ihtiyaçlarını öne alırlar. Evet. Gençlere yönelik ne yapıyorlar deyince de gençler siz bizim ümidimizsiniz. İnşallah gelecekte sizin olacak buralar falan filan derler ki çok tabidir. Gençler de buna nasıl bir tepki geliştirecekler? Genellikle işte memnun olmadıkları taraflarda da bu düzenin değişmesi noktasında çok fazla bir ümit olmadığı için belki yani ne yapacaklar? Biraz daha ya seslerini yükseltecekler ya efendim bir böyle hani edepsizlik olarak telakki edilebilecek davranışların içerisine girecekler. Veyahut da işte bir şekilde bu tür araştırmalarda, dergilerde, orada burada söyledikleri, yazdıkları, konuştuklarıyla bir şekilde kendilerinin dünyasını ifade etmeye çalışacaklar. Burada bir kere böyle bir araştırmanın yapılmış olmasını önemsiyoruz. Hı hı. Gençlerin nabzının tutulması önemli bir şey. Çıkan sonuçlar itibariyle de ortada ciddi bir efendim hani üzerinde durulması gereken bir tablo var. Hı hı. En başta hani iş sahası eksikliği,
evet.
Yani eğitimde yaşanan sorunlar ve madde bağımlılığı ki bu üç sorunu ifade ediyor gençler. Hı hı. Nedir sorunlar sizin için dendiği zaman? İş yok diyorlar, eğitim sıkıntısı diyorlar. Bir de madde bağımlılığı. Yani madde bağımlılığının ben bu anlamda ilk üçe girmesini çok önemsedim. Çünkü bu kanayan bir yaradır.
Evet.
Görünmeyen bir tarafı var. Bunu böyle konuşulduğu zaman, afiş edildiği zaman da bir tarafından sanki teşhire girer gibi çok konuşmasını istemiyor insanlar. Artı bu bir tür dram da olduğu için onu da böyle bir afiş etmek istemiyorlar belki. Emniyetin son dönemde özellikle okul çevrelerinde yapmış olduğu takibatlar ciddi sonuç verdi zannediyorum ama bu tabii insanlığın böyle karanlık taraflarından birisi olduğu için hep bir kendine yol bulacaktır yani. Hem ticareti itibariyle hem kullanımı itibariyle hem de gençleri bu tuzağa düşürmek anlamındaki operasyonlar hız kesmeyecek. Gençler buna ne kadar iltifat ediyorlar? Bu birazcık belki üzerine durulması gereken bir konu. Ben onun bu sorunlar içerisinde zikredilmesinin gençlerde bir bilinç hali olduğuna dair efendim önemli bir karine olduğunu düşünüyorum ama diğer tarafından da mesela işte sigara, alkol gibi noktalarda da daha böyle rahat bir gençlik var ki bu da korkutucu yani.
Ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela genelde uyuşturucu maddeleri işte sanki toplumun üst kesimleri ve en alt kesimi kullanıyor gibi bir durum da var. Yani mesela bakıyorsunuz televizyonlarda, dizilerde hep uyuşturucu kullanımına dair şeyler görüyoruz. Ya da sanatçıların, sanatçı dediğimiz insanlar yani öyle lanse edilen insanlar, şarkıcıların vesaire dünyada sürekli işte uyuşturucu kullanırken, uyuşturucu maddelerle yakalanırken görüntülerini, videolarını falan görüyoruz. Bir de sokaklarda belki yaşayan kardeşlerimiz yani işte tiner kullanıyorlar, bali kullanıyorlar vesaire. Yani sanki ortada kalanlardan ziyade bir çok rahatlık hali o rehavetin ortaya çıkardığı artık dünyada her zevki tattık bir de bunu tadalım mı diyorlar. Bir de o en yoksulluk halinde hani hiçbir iş yok belki hayata karşı bunalımlı bir durum. İş bulamıyorlar, eğitim sistemi kötü, aileleriyle geçimsizler. Toplumda bir yere adapte olamıyorlar ve uyuşturucu da belki çare buluyorlar kendilerine. Yani o vasat dediğimiz yerde kalanlar sanki biraz iyi gibiler yani.
Vasat aslında belki hayatın da sırrı yani. Niye? Çünkü Allah'ın her şeyi dengeli vermesi ya da kişinin denge halini tercih etmesi belki mutluluğun formülü. Çünkü dediğiniz gibi en üstte bir de ki en üstteki de bir imtihan içerisinde, en alttaki de bir imtihan içerisinde. Birisi yokluktan, birisi varlıktan. İkisinin arasında kalan karar diyeceğimiz işte her şeyi dengeli vermesi Cenab-ı Hakk'ın. O da bence büyük bir kulun üzerindeki nimettir. Bu açıdan hani orta kesimde gözlenmiyor mu acaba uyuşturucu kullanımı? O noktada çok bir bilgim yok ama belki hani iki kesimin varlıklı ve yokluk içerisinde yaşayanların afiş olması daha belki insanlara ilginç geliyor. Çünkü insanlar zıtlıklar içerisinde birçok şeyi anlamlandırabiliyorlar. Yani anlamlı gözüküyor ama bir tarafından da şöyle bir şey de var. Büyük çoğunluğun sinsi bir şekilde yürüttüğü ya da bir şekilde nasıl diyelim ona etkisi altında kaldığı günahlar da var. Onu da görmek lazım. Yani her şeyi böyle dramatik en uç boyutuyla anlatmak bir yere kadar etkili olabilir ama bir de işte diyelim gaflet, tembellik, nemenazımcılık, vurdum duymazlık gibi bir takım böyle aslında hani herkeste derece olarak görülebilecek bir takım sıkıntılı taraflar da var. Bunları da belki
konuşmak
o zaman da vasat için konuşmak belki icap edecek. Ben araştırmayla ilgili vahim tablolardan bir tanesinin mesela bu bağlamda değerlendirilebilir mi bilmiyorum ama yani komşulukla ilgili bir soru soruluyor. %70'i neredeyse gençlerin Suriyeli
İstemiyor.
Aile istemiyor komşusu olarak yani. Bu çok ciddi bir şey yani. %10 civarında genç de kararsız bu konuda ki bu ona da eklense %80 civarında gencin Suriyeliler konusunda olumsuz duruşunun ben konjonktürel bir bulgu olduğunu ve fakat hani şimdi işte tam da belki araştırmanın önemini ortaya çıkartan bir bulgu olarak dikkat alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir şey var ortada yani bizim belki din kardeşliğimiz, belki insaniyet, vicdan, hani tüm dünyaya karşı biz bu kadar insanı içeri aldık. Bunlarla bir şekilde efendim bir teşviki mesai içerisinde komşuluk yapıyoruz. Ekmeğimizi bölüşüyoruz. Mekanımızı bölüşüyoruz. Belki kaderimizi bölüşüyoruz. Geleceğimizi bölüşüyoruz. Ama bu noktada gençler çok da o konuda şey değiller demek ki yani.
Evet. Tablo kötümser gerçekten abi.
Evet.
Yani o kültürel gelenekten gelmemenin etkisi olabilir mi diye düşünüyorum ben.
İşte biraz burada zaten düşünerek ama... tamam tam da belki bunu konuşmak lazım Salih'cim. Demek ki o bizim 50 yaş üstü buna razı olmuş. Bu şekilde böyle bir 3,5 milyon insanın içimize nüfuz ederek onunla ekmeğimizi bölüşmemize paylaşmasına herhangi bir şey dememiş. Çok münferit birkaç vaka dışında bu genel bir kabul görmüş. Fakat bu gençlere doğru gittikçe azalıyorsa hatta böyle tam tersi bir tablo ortaya çıkıyorsa oradan şu anlaşılabilir sadece. Demek ki bu işte 50 yaş üstü ekip veya kesim kendi değerlerini, kendi yaşadığı değeri gençlere aktaramamış. Gençler farklı bir dünyanın genci olarak geliyorlar demek ki.
Evet.
Yani ilk tespitlerden bir tanesi bu olabilir. Şimdi kimlik olarak da bu noktada ilginç sonuçlar var. Kendini kimlik olarak nasıl tarif edersin diye sorulduğu zaman 31.2 ile birinci sırada çıkan kimlik milliyetçi.
Evet.
29.6'sı Atatürkçü olduğunu söylüyor. 16.8'i muhafazakar olduğunu söylüyor. 12.6'sı dindar olduğunu söylüyor. 11'i, %11'i demokrat olduğunu söylüyor. %6.5'u İslamcı olduğunu söylüyor. Böyle bir şey var. Hatta %6.3'ü de laik olduğunu söylüyor. Şimdi buralarda doğrusu tanımlama sorunları olabilir. Laik nedir mesela? Kendine layık diyen neyi kastediyor aslında? Veya muhafazakar derken dindar ifadesini kullanmayan nasıl bir ayrımla bunu yapıyor? Yani diyor ki mesela dindar 5 vakit namazını kılar olarak tarif ederken muhafazakar da biraz daha hani namazını kılamıyor ama bu konularda da sıcaktır. Daha olumlu bakar gibi mi acaba görülüyor? Dolayısıyla bu oranlar arasında geçişkenler olduğunu hiç göz ardı etmeden ve bir ihtiyatlı yaklaşarak bu konuya baksak bile ilk iki sıranın %30 neredeyse %30 oranında milliyetçi ve Atatürkçü ulus devlet projesinin başarılı olduğunu gösteriyor yani.
O az önce bahsettiğiniz hani konjonktürel olabilir dediniz ya abi komşulukta Suriyeli istememenin. Ben milliyetçi ve Atatürkçü eğilim olmasının gençlerde de biraz şu an yani ülkemizde ve dünyada belki de esen rüzgarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani yine o aran yüksek çıkardı ama şu anki rüzgar da biraz hani milliyetçiliğe dair gibi. Yani belki 5-6 sene önce bu kadar değildi ama şimdi daha fazla dillendiriliyor bazı şeyler.
Şimdi şöyle bir şey var Salih'cim. Biz hani eğitim hep böyle son 15 sene değil ta belki 60'lardan beri özellikle de 45'ten sonra biz hür dünyanın yanında yer alacağımıza dair efendim bir taraf gösterdikten sonra üzerimize böyle yağmaya başlayan Amerikan yardımlarının yanında gelen bir şey de bu eğitim konusunun Amerikalı uzmanlar, pedagoglar falan filan tarafından tanzim edilmesi gerçekliğiydi. Bu muhtemelen sonraki süreçte bizim İngilizce eğitim, İşte efendim hatta personel rejimimizin düzenlenmesi, bütün bürokratlarımızın Amerikan yönetim sistemine göre yetiştirilmesi gibi bir takım yan sonuçlarla beraber aslında bizim bütün eğitim sistemimizin Anglo-Sakson dünyanın dili ve metodolojisi baz alınarak artık oluşturmaya başlamasıydı. Bunun elimizde bıraktığı yani ne kaldı bize bu süreçten dediğimiz zaman belki ilk akla gelen yazboz tahtasıdır. Yani her iki senede, üç senede bir sistem değişir mi? Değişiyor bizde. Yani ciddi böyle bir sınavlar değişiyor. Şimdi bakın böyle büyük umutlarla gelmiş bir Milli Eğitim Bakanı yine sınavları tamamen sil baştan yeniden düzenleyeceğini söylüyor. Tamam belki bu da çok tabidir ve hayatidir, gereklidir. Ama yine bir değişim var. Yine efendim bir halbuki eğitim en uzun soluklu, istikrarlı efendim ortaya koyduğunuz ilkelerin böyle sürekli devamlılığını gerektiren temadiyet dediğimiz sürekliliğin, sürdürülebilirliğin bu anlamda olduğu bir şey. Ha burada bak ben tam da sana o noktada katılamayacağımı söyleyeceğim. Konjonktürel değil bence bu. Sürdürülebilir bir vurgu varsa bütün eğitim sistemimiz boyunca. Bunu sen ta 45'ten değil 23'ten de alabilirsin. Eğer hatta daha öncesinden İttihat Terakki ile de başlayabilir. Eğer tek bir konu varsa o da milliyetçiliktir. Yani milliyetçilik, işte ulus devletin şu topraklar içerisinde Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur anlayışının genel bir kabul ile, hep örneklerle, hep böyle yaşanan bir takım olaylarla pekiştirilen bir anlamı var ve bu anlam hiç istisnasız neredeyse 80-90 senedir nesillere ne veriliyor ortak diye sorduğunda bunu gösterebilirsin. Bu veriliyor yani. Herkes bunu bu şekilde almakta. Bunun bir ideolojik şeyi de yok. Hani
tarafı yok yani.
Tabii tabii. Mesela laiklik dediğin zaman Müslüman şöyle bir boynunu büküyor.
Ama milliyetçi demiyoruz öyle bir şey.
Tabii. Muhafazakarlık, Müslümanlık, işte dini bir takım prensipler dediğin zaman laik böyle bir falan diyor. Ama milliyetçilik dediğin zaman
her taraf kabul ediyor aslında.
Şöyle diyor Müslüman, ya biz diyor zamanında bu bayrak bizdeydi. Yani Türk milliyetçiliği diye bir şey yok aslında. Türk milliyetçiliği diye ifade edilen milletin azizliği, yüceliği, ululuğu ise bu zaten ümmetin efendim hizmetkarı olarak bize yakışır. Alıyor başının üstüne koyuyor. Yani son dönemdeki o hani milliyetçilik eğilimin yükselişinin böyle bir taban bulması da böyle. Kaldı ki Türkiye'de milliyetçi olarak ifade edilen kesim hep
sağcıdır aslında.
Evet, hem sağcıdır. Evet. Hem komünizm düşmanıdır bir dönem.
Evet.
Bu anlamda komünizmle mücadele dernekleri vardı. Çok ciddi, işte o Amerika'nın belki Rusya, daha doğrusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne karşı bir böyle direniş cephesi olarak oluşturulmuş bir yapıydı. O işte milliyetçilik bir taraftan mukaddesatçılıkla, muhafazakarlıkla böyle bir ortaya karışık bir şey olarak çıktı. Bu temel buldu ve çok da rahat buluştu bizim o manevi değerlerimizle yani. Dolayısıyla şimdi bir de ulusal milliyetçilik var.
Evet.
Bunlarda da son dönemde bir batı hayal kırıklığı var. Batıya yönelik. Yani 70 senedir peşinden koştukları batının aslında kendilerini böyle işte son 15 Temmuz'da da ortaya çıktı. Yani 15 Temmuz gecesi başarıya ulaşsaydılar.
Evet.
Bir tarafta işte İngilizler. Belki İstanbul Tasavvir'deki işte ortak yönetilen bir
yer olacaktı.
Yer olacaktı.
Evet.
Vatikan gibi.
Evet.
İşte Doğu, Güneydoğu resmen bir federasyona terk edilecekti. Efendim belki Ermenistan'a toprak verilecekti. Dolayısıyla Sevr hayata geçirilecekti. Ve biz savaşın içerisinde biz sokulacaktık belki İran'da. Şimdi bu tür bir hani batıya karşı ya bunlar bizim aslında iyiliğimizi istemiyormuş. Bunlar için çıkarmış öncelikli şeklindeki yaklaşım. O naif, aydınlanmacı, batıyı koşulsuz, şartsız seven kesimin aslında bir anlamda hayallerini yıktı yani.
Elhamdülillah.
Çok ama tabii bu yıktı ama
evet.
Burada da tabii ne peki olmalı noktasındaki sorunun maalesef cevaplanmadığını da görüyoruz. Hatta ona cevap olarak geliştirilen mukaddesatçı, milliyetçi ya da muhafazakar tezlerde işte bu varlıkla imtihanı muhtemelen kaybederek evet. Yine ortaya böyle kocaman bir soru duruyor. Nasıl olacak bu iş?
Eyvallah.
Evet. Ben böyle alıp gidiyorum. Sen konuş.
Ben de girmeye çalışıyorum aralar abi.
Yani, gir tamam.
Eyvallah. Şöyle bir şey var abi. Ben de sonuç olarak kısmında gördüğüm bir ifade. Mesela gençlerin okudukları alanla alakalı, eğitim aldıkları alanla alakalı istihdam edilmemeleri de mesela bir şikayet olarak gençler tarafından bir belirtilen bir şikayet olarak ön plana çıkmış. Bu hakikaten benim çok karşılaştığım bir şey. Yani Türkiye'de her yıl binlerce iletişim mezunu oluyor mesela. Benim kendi alanım olduğu için iletişim mezunuyum. Ve Türkiye'de o iletişim mezunlarını kapsayacak, onları kendi bünyesine alacak bir medya ortamı yok. Zaten medya dediğimiz yerde de çalışanlara baktığımızda iletişim mezunu değil birçoğu. Ekonomi haberini bir ekonomi mezunu yazıyor daha çok. Daha öyle istiyor gazeteler yani. Çünkü ekonomiden anlayan biri olsun. Bir iktisat mezunu daha çok işine yarar. Bir ekonomi habercisinin. Veya dış haberler bölümüne, departmanına dil bilen, işte Arapça mezunu, belki İngilizce mezunu birini alıyorlar. Çünkü gazeteciliği 3-4 ayda zaten orada öğretiyorlar bir şekilde. Yani şöyle haber yazılır vesaire gibi.
Peki
yani,
siz 4 sene ne okudunuz o zaman?
Biraz o ortaya çıkıyor. Yani yine eğitime bağladık konuyu ama sizin hani kariyerle alakalı da özellikle kariyer tercihleriyle alakalı da çok önemli düşünceleriniz olduğunu bildiğim için bunu da sormak isterim. Yani gençlerin bu istihdam meselesindeki serzenişleri ne kadar doğru, ne kadar gerçeklik payı var?
Bu serzenişten öteye geçmiş durumda Salih'im. Şimdi geçen seneki ve ondan evvelki seneki ÖSYM sonuçları yani öğrenci seçme sınavı yerleştirme sonuçları neredeyse 500 binler civarında öğrencinin tercih yapmadığını ortaya koydu. Yani yok, bu konuyla ilgili araştırma yaptı. Yani niye tercih yapmıyorlar? Ve bulduğu sonuç çok açık ve net yani. Yani 4 sene okuyup da iş bulamayacaksam niye tercih yapayım diyor gençler. Şimdi bu çok açık ve net bir Türkiye gerçeğidir. Artık işte üniversiteleştirelim, üniversite açılsın. Bu siyasi bir takım boyutları olabilir. Her ilde bir üniversite olsun. Üniversiteleşme oranı dediğimiz oran belki bizim Avrupa Birliği'nde ya da dünyadaki görünümümüz açısından bize katkı sağlayabilir. Bir takım istatistikler bu anlamda güzel kağıtta durabilir. Ama siz üniversitenin içini boşaltıp da böyle bir onu sulandırırsanız veya bir şekilde böyle her tarafa üniversite açacağım diye kantiteden yani nitelikten ödün verirseniz ortaya maalesef böyle bir beklediğiniz hasıla çıkmaz. Yani üniversite bu sefer kavram olarak boşa çıkar ki şu anki tablo bunu özetliyor yani.
Eyvallah.
Gelip de okuduk 4 sene sonra ne oldu? İşte iletişim okuduk ama bir yere giremedik.
Evet, geçen diyorsanız, mesela metroda bir arkadaşla karşılaştım abi, polis. Sınıf arkadaşım üniversiteden. Polis.
Buyurun, iletişimci.
Polis yani. Polis gazetecilik mezunu polis. Niye hani niye yol dedim? Çok mutluyum dedi. Böyle daha iyi dedi. Hem maddi olarak sıkıntım yok dedi. Daha rahat hissediyorum dedi.
Evet.
Ya iş bulamadım dedi. Doğru, çünkü bir yani çalışabileceği en makul iş belki ona 2000'ler, 2500'leri teklif edecekti. Şu an polis olarak onun belki 2 katını kazanıyor ve daha mutlu. Daha özgüvenli, daha statüsü iyi. Ama mesela ben de şunu söyledim. Dedim ki yani polis olacaksan niye gazetecilik okudun? Polis olsaydın, yani polislik sınavına girseydin, polisliğe çalışsaydın, onun temelden eğitimini alsaydın belki daha iyi olmaz mıydı? O da ayrı bir soru işareti abi.
Tabii tabii. Bir makro insan kaynakları planlamasına ihtiyaç var. O açık ve net yani. Yani nerede, hangi fakülte, hangi mezunu vermeli, o mezunlar Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla, Türkiye'nin şu kadar öğretmene ihtiyacı var, şu kadar doktora ihtiyacı var, bu kadar efendim mühendise ihtiyacı var noktasında o planlama, o şey, merkezi planlama yapılmalı diye düşünüyorum. Yapılıyordur ama bir takım siyasi etkenler işte
engelliyor.
Evet, bu stratejik planları maalesef hep böyle akim bırakmıştır. O noktada eğitimin çok uzun soluklu, gerçekten direnç isteyen, sabır isteyen ve siyasi kararlılık, irade isteyen bir boyutunun olduğunu hakikaten görmemiz gerekiyor. Yani çok zor bir konu. Bizim de boyumuzu aşar.
Evet. Hep ama birleştiğimiz ya da bir yerde kesiştiğimiz yerin eğitim olduğunu görüyoruz abi. Dergide de bu işte Türkiye'de ve dünyada haberleri yazarken en çok belki de benim de yani yazmaya niyet ettim ve yazdığım haberler genelde eğitimle alakalı oluyor. Çünkü sürekli ya bir bakan değişikliği ya bir farklı bir sistem değişikliği gündeme geliyor. Hakikaten bu kadar değişiklik de insanı belli bir zamandan sonra ya yine mi aynı şey gibi böyle bir sıkıntıya, bir buhrana sokuyor. Çünkü ben diyorum ki abi ben 3 sene önce girdim sınava, bu sene girecek olsam sınav sistemi değişmiş, başka bir sınav. Ya da işte eskiden mesela nasıldı abi, Anadolu liseleri vardı. Ona göre çalışırdı bir ortaokul öğrencisi. Şimdi ben mesela liseye çalışan arkadaşlara bakıyorum, bir lise kavramı yok yani, iyi okul kavramları yok çünkü bölgesel, yani şu okul iyi, proje okulu, oraya gitmeye çalışıyor falan. Daha farklı bir mantık yani.
Evet.
Büyüklerin o mantığa tekrar inmeleri, öğrenmeleri falan ayrı bir eğitim istiyor. Büyüklerin de eğitilmesi lazım.
Tabii tabii, eğitim aslında birçok konu için geçerli bu. Özellikle kariyer uzmanlığı, hangi işi yapacağın, hatta zamanla belki hayat uzmanlığı gibi bir meslek de çıkacak ortaya. Yani sana nasıl yaşaman gerektiğini, bu kadar bilginin, bu kadar efendim uğraşın, bu kadar hobinin, bu kadar faaliyetin içerisinde ne yaparsan sen mutlu olursun şeklinde bir kariyer danışmanlığından öte bir tür, zaten çıktı o hayat koçları falan.
Evet, evet.
Bu tür bir eğitim şeyi
yaşam diyorlar. Koçu diyorlar abi.
Yaşam koçu diyorlar. Eğitimle ilgili de bence şu anda hakikaten bize de geliyor, mesela üniversite hocasıyız. Nasıl bir tercih yapsın? Ya ben hakikaten kendi girdiğim dönemdeki şeyi bilirim ama yani lisenin nasıl bir değişim geçirdiği, sonrasında işte o bir takım puan türleri var. Hangi puan türünden neye girersen nereyi kazanabileceğin. Dönüp onlara bakmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya bu üniversite hocası ise bilir bunu.
Kesin
zaten.
Bilir. Evet. Eyvallah abi. Abi dilerseniz dergi üzerinden yine biraz devam edelim.
Buyurun.
Dosya bağlamında, yani dosyamızın TGSP araştırması olduğunu söylemiştik. Türkiye'nin gençler araştırması. Bu bağlamda Ömer Faruk Terzi ile TGSP Yönetim Kurulu Başkanı ve Ahmet Özdinç ile birer röportaj var. Röportajda da yine araştırmanın...
Ahmet Özdinç araştırmanın koordinatörü.
Araştırmanın koordinatörü ve TGSP Yönetim Kurulu üyesi. Onlar da yine araştırmaya dair bulguları açıklıyorlar, söylüyorlar. Sizin Suriyelilerle alakalı bir şeyiniz vardı ya, bir ifadeniz. Mesela burada şey diyor. Başka ırk, renk ve milletten insanların komşu olma durumuna olumsuz bakanların oranı %32 iken konu Suriyeliler olunca bu oranın %70'e fırlaması burada bir soru olduğunu işaret ediyor.
Evet.
Yani aslında ırk, renk, milletle komşu olma isteği %32. Yani buna karşı çıkma, ama Suriyeli olunca olay 170'e çıkıyor. Demek ki Suriyeli üzerinde aslında bir problem olduğuna dair bir işaret var gençlerde.
Orada da aslında hani bakışlarımızı şekillendiren, formatlayan, bizi insanlara nasıl bakmamız gerektiğini söyleyen bir küresel ideoloji var. Popüler bir kültür var. Bu aslında hani kendileriyle yan yana yaşanmaktan kaçınan Suriyelileri bile etkilemiş bir, etkileyecek bir popüler kültür, ideolojidir. Onlar da mesela Türkiye'yi hani yan tarafta hemen bir an önce kendilerine ulaşabilecekleri bir
liman olarak
görüyorlar, ama aslında Avrupa'ya rahat ulaşabilse Avrupa'ya gidecek.
Evet evet, kesinlikle. Zaten hani belki aralarından seçilmiş denilecekleri gidiyorlar
zaten
abi.
Zaten gidiyorlar. Evet, gidiyorlar. Evet. Şimdi burada bir şey var. Demek ki yani Batı, onun hayat tarzı, ortaya koyduğu konfor
daha çok ilgi çekici.
Evet, ilgi çekici ve insanlar orada olmak istiyorlar. Yani bu birazcık belki de bizim kendimizi de böyle sorgulayarak düşünmemiz gereken bir konudur. Biz niye kendi hayat tarzımızı böyle ideal hale getiremedik? Niye İslam dünyası kanla, gözyaşıyla, vahşetle anılır hale geldi? Hep bu böyle bizim dışımızdaki batıların komplosu mudur? Sadece o mudur? Yani tamam, ben ona bir şey demiyorum. Şimdi ben bunu böyle söylediğim zaman işte efendim bir onlarca örnek verip bunun böyle olduğunu ispatlayacak böyle hamiyetperver, gayreti diniye sahibi çok insan vardır yani. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ve fakat ben esas sorunun, esas temelin, esas sıkıntının bizim kendimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim olaylara bakış açımızdan tutunuz. Tembelliğimiz, gafletimiz, Kur'an'ımızı, sünnetimizi, dinimizi yanlış belki anlamamız ve bunların hepsinin hasılası bir efendim iş bilmezliğimizdir diye düşünüyorum. Ve şunu şöyle bitireyim Salih'im, bu konudaki mevzu çok konuşulur. Çok da efendim söz söylenmiştir bu mevzuyla ilgili, ama insanın kendi kendine yaptığını hiçbir düşmanı kendisine yapamaz kardeşim. Bizim kendi kendimize yaptığımızı, kendi kendimizle işlediğimiz cinayetleri, elimizle yaptıklarımızı efendim hiçbir düşman bize yapamaz yani. O yüzden eyvallah, dönüp herkesin kendisine sorması, kendisini sorgulaması gerekiyor diye düşünüyorum.
Eyvallah. Eyvallah abi. Yine devam edelim o zaman dergi üzerinden. Abdullah Yalnız'ın Dosya Özel bağlamında bir yazısı var. Yani araştırmaya yönelik bir yazı. Kendisi psikolojik danışman ve rehberlik alanında ihtisas yaptığı için olayın belki psikolojik kısımlarına eğiliyor bu yazısında.
Abdullah'ın da güzel bir tespiti var. Hayatından memnun olmama, bir gruba ait olma ihtiyacını karşılayamama, gelecek kaygısı yaşama, umutsuzluk içine düşme, mücadele azmini kaybetme sıkıntısı yaşadığını diyor, gösteriyor diyor, araştırma diyor. Hı. Yani Abdullah'ın tespiti de bu olmuş. Sonra da Yunus Emre'lerle, Bektaşilerle, Mevlana'larla yüzlerce yıl öteden bugüne tevarüs eden değerlerimizin aşılması önlenmelidir. Hı hı. Bunun farkına varmak diyor ve STK, aile, toplum, kamu bir işbirliği içerisine girmeliler diyor. Yani güzel. Abdullah böyle sarsıcı, zaman zaman
dikkat böyle ve tepki çekici mi diyelim?
Aynen, tepki çekici yazılar yazıyor.
Evet, doğru.
Evet.
Eyvallah abi. Taha Kılınç'ın Kurabiye Çocukları başlıklı bir yazısı var. Burada da Taha abi hani ne diyelim, süt çocuğu dediğimiz aslında toplumda arkadaşları, kişileri, belki biz onun sınıfına giriyoruz ama.
Süt çocuğu musun yani?
Yok, ben değilim de hani kimine göre belki öyleyizdir çünkü.
Nasıl görürdün mesela bir süt çocuğu diye, hani şeyde Ümraniye'de okudun sen değil mi?
Ben Maltepe'de okudum abi.
Liseyi Maltepe'de okudum. Şimdi bir çocuğun mesela süt çocuğu olup olması neye bakılarak karar verdiniz?
Şimdi programdan sonra da açıklarım bunu abi, isterseniz.
Yok, yok,
şimdi
yok.
Ben programda anlatabileceğim kadarını anlatayım. Yani genelde şöyle olurdu abi, erkek çocuğuysanız eğer. Hani böyle hani pısırık diyelim belki kendi içinde. Yani bir kavga olduğu zaman geri çekilen, bir laf söylediğin zaman üzerine alınmayan. Hep böyle hani beyefendi gibi gözüren tipleri biz böyle her zaman böyle pısırık, süt çocuğu gibi görürdük.
Hep itaatkar, öğretmenlere
en önde gelir oturan, böyle hep böyle nizami, hiçbir kavga dövüşe karışmayan.
Ne bir güzel ya işte.
Aslında öyle ama işte Allah bilmiyorduk Allah abi onu biz. Yani şu an fark ettik onun nasıl olması gereken olduğunu. Taha abinin burada bahsettiği de zaten o değil ama. O şunu söylüyor yani Kurabiye çocukları olmayalım. İslam'ın emirlerini bizzat iştenlikle ve yorularak yapmak da Resulullah Efendimizin sünnetine dahil. Kendi kurbanını kendi kesen, yakınlarının tekfin ve defin işleriyle ilgilenen, ailesine muallimlik yapan, birçok vesileyle minbere çıkıp Müslümanlara seslenen, hayatın tam ortasında ve içinde bir peygamberin ümmetiyiz. Yani bu benim hakikaten aklıma geldi. Rahmetli babam bizim bütün kurbanlarımızı o keserdi. Eti parçalardı, doğrardı falan. Şimdi böyle kurbanlarda böyle burukluk yaşıyoruz baba falan olmayınca ama bir taraftan
sen kesiyorsun değil mi?
Ya ben kesemiyorum abi.
İşte bak sen kurabiye çocuğusun o zaman Taha'nın söylediğine göre. Ya Taha diyor ki çünkü öyle bir giriş yapmış.
Tamam.
Telefonla konuştuğum bir kardeşim diyor tanıdık bir ağabeyin sisteminden söz etti. Siz de tam kurabiye çocuğu oldunuz demiş ona. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Kurban kesemezsiniz. Kendi başınıza bir iş göremezsiniz. Neden böylesiniz?
Ben şöyle abi ben keserim de. Yani şöyle boğaz kesme değil parçalaması falan yapıyorum. Dayım kesiyor ama mesela hani elime bıçağı alsam keserim ben de Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok.
Ne güzel.
Hani küçük baş kesmişliğim de
siz
oldu.
Siz büyüklere hürmet edip.
Tabii.
Yani, çocukluk yapıp yani.
Estağfurullah. Dayım daha lezzetli oluyor kestiği. Böyle otoriter.
Tamam.
Şey yani hakim tamam. Olaya. Biz tabii acemiyiz ama şunu demek istiyorum abi. Yani benim jenerasyonum bu konulardan uzak. Sizin jenerasyon belki biraz daha yakındır ama bizden sonrakiler daha da uzak. Taha abinin herhalde kastetmek istediği bu diye yorumladım ben de.
Yani kurabiye çocukları olmayı aslında Taha bir tür konformizm olarak evet. ifade evet. ediyor. Yani mümkün olduğu kadar gayretli olalım. Yani aslında tam da gencine uzun zamandır hep söylediği şey yani.
Evet.
İşte dert sahibi olalım. Ondan sonra o konfor sahasından çıkalım. Okumalar yapalım. Ondan sonra hayatın ortasında tam içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşamışsa o şekilde yaşayalım.
İbnül Vakt olalım.
Yani evet, İslam'ın bazı alanlarına din adamlarına bırakıp çekilmeyelim. Bu çekingenlik ve ürkeklik bize yakışmaz. Şimdi mesela son dönemde bir şey var. Geçen öyle bir yazı görmüştüm. Ya şu kadar ilahiyat var diyor. Bu kadar diyor din adamı var diyor. Bu kadar diyor bir kurum var diyor. Şöyle efendim Yüksek İslam Enstitüsü ilahiyat işte mezunu var diyor. Bunların diyor efendim aldığı bir şu bütçe var diyor. Ya din mevzusu bu noktada hakikaten organize din yani. Türkiye'de belki istenilen düzeyde olmayabilir ama bayağı bir düzeyde yani. Bu düzeyin ortaya çıkarttığı tabii görünmeyen faydalar da muhakkak vardır. Görünenleri belki insanlar küçük de görüyor olabilirler ama şimdi burada belki Taha'nın da yazısıyla buluşacak bir nokta şu olabilir. Acaba layman diyor ona batılılar. Yani din adamı dışındaki ilahiyat okumamış, hafızlık yapmamış. İmam Hatip mezunu değil. İşte bunların her birisi kendinden menkul bir şey oluyor ya hani bir tür dinlen vazifeli gibi. İşte yani bu din dava şuuruna sahip. Böyle bir tip yok mesela. Ne ilahiyatçı, ne imam hatipli, ne efendim resmi din görevlisi, ne efendim bu konuyla ilgili bir işin içerisinde. Şimdi bu insanın din gayreti olmayacak mı? Ya da bu insan gerçekten mükellefiyetlerden, sorumluluklardan uzak mı kalacak? Emr-i bil maruf, nehyenil münker bunun da işi değil mi? Şimdi evet. Dinin böyle bir nazik tarafı var. Din aslında hepimizin meselesi hariç. Bunun organize olması ya da bir ücretli bir sınıf tarafından bir şekilde böyle
lanse edilmesi,
yayılması veya dikte edilmesi, takdim edilmesi ikisi arasında fark var. Dikte edilmesi, takdim edilmesi. Leymenlerin yani sıradan insanların acaba sorumluluğunu ortadan kaldırıyor mu? Onlar bu noktada nasıl bir efendim şey ortaya çıkartacaklar? Ya çok belki ilgisiz gibi duruyor ama ben çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Diyanetin bu noktada kendi din görevlilerine, din gönüllüleri adını takmış olmasının veya bu tabiri yerleştirmeye çalışmasının da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gönüllülük asıl olan, esas olan budur. Belki Türkiye tarihinin hiçbir döneminde dini sınıfa yani dini hizmetler veren sınıfa bu kadar organize bir efendim görev verilmemişti yani. Evet. Maaşları düzenli ödenen. Çünkü daha böyle özerk bir işti.
Evet. Bir ayrıcalık gibi oldu zaten şu an yani.
Tabii mesela herhangi bir caminin cemaati o imamın masraflarını karşılardı. Yani Avrupa gibi yani. Avrupa'da şu an nasıl? Oradaki cemaat bir anlamda kilise. O cami hayatını devam ettiriyor.
Cami.
Bizim Müslümanlar için konuşuyorum. Ama burada bayağı ciddi bir din sınıfı var. O sınıf ciddi efendim bir organize teşkilat içerisinde. Diyanetin bu anlamda Türkiye için büyük bir nimet olduğu açık. Bu nimetin ama ortaya çıkarttığı bir takım şeyler de var. Yani görev sadece onların mı acaba?
Evet. İşte biraz belki bizim bizim görevden kaçmamız, belki de daha önceki yaptırımların, ilişkilerin getirdiği, hani bu bizim işimiz, siz karışmayıncılık da belki etkilemiş de olabilir abi diye düşünüyorum ben. Yani ben şunu da düşünüyorum. Mesela siz normalde işletme alanında akademik ünvana sahipsiniz ama mesela iletişim alanında da konuşuyorsunuz. Bazen işte şu an yaptığımız gibi belki din alanında da konuşuyorsunuz.
Ağzımız var çünkü.
Adam evet. Yani adam diyebilir ki ya kardeşim Diyanet olan biziz. Bu işin sahibi biziz yani.
Ben bunu çok duydum.
Evet.
Ben bunun konuşmasını yaptığım zaman gelip arkam hani yani bir konuşma yaptınız bir yerde mesela. Hangi ilahiyat mezunusunuz? Ya da ilahiyat mezun değilim ben. Ama ilahiyatçı gibi konuşuyorsunuz. Bu jargonu yani o jargonu almışız yani demek ki. Böyle bir jargon. Mesela geçenlerde bir hocamız konuşuyor. Tıpçı bir felsefeci diyor ki arkasından veya takdir babında. Ne kadar diyor dini literatüre hakim bir efendim vasıfla konuşuyor diyor. Çok güzel bir şey diyor. Böyle hem diyor tıp ilimlerinde diyor. Böyle önde olup böyle bir dini literatüre hakim olmak çok güzel bir şey diyor. Şimdi işin sadece söylem boyutu değil iş boyutunda da yani. Şimdi siz mesela diyorsunuz ki ya. Gayreti diniye kalmadı. Dava bitti. Bu işle ilgili elin taşın altına koymak lazım. Yapamıyorsunuz kardeşim. Olmuyor tarzında. Birilerine de bühtan etmeden de yani bunu illa böyle söylemek de gerekmiyor. Ne yapmalıyız? Benim de bir sorumluluğum var deyip. Mesela bir STK kursan. Gençleri daha çok dindar yapmak. Daha muhafazakar, daha mütedeyyin. Daha dava sahibi, şuurlu bir insan. Ki Uluslararası Genç Derneği aslında böyle bir gaye ile kurulmuştur. Yani dünya bizi bekliyor diyerek, dert çağrısı yaparak kurulmuş bir dernektir. Şimdi ya sen ilahiyatçı değilsin kardeşim, işletmecisin. Sen efendim dini bir formasyon belki bir noktada almışsındır ama bunu bir mesleğe dönüştürmemişsin. Bu işin organize ya da kurumsal ya da kamu boyutunda herhangi bir görevin de yok. Kendinden menkul bir iş yapıyorsun. Bunu ilahiyatçı yapsın. Efendim uzmanları yapsın bu işin. Çünkü şöyle deniyor zaman zaman. Nasıl kardeşim tıpçıya gidip de herhangi bir rahatsızlığınla ilgili gidip imama sormuyorsun.
Doktora soruyorsun.
Doktora soruyorsun. Dinle ilgili de git. Bu işin kurumsal eğitimini almış, uzmanı sayılabilecek tiplerle muhatap ol. Niye başkalarına gidip başkalarından bu tür hizmetler alıyorsun? De kardeşim bu din işi öyle bir iş ki bütün hayatımızı kapsayan, belki hayatımızın zeminini oluşturan, gönül boyutuyla da sadece zihinle işte bu tür bir hani uzmanlık gerektiren bir iştir kardeşim deyip hani protestan sanki yaklaşımıyla ortaya konacak bir şey değil ki yani. Söz var, insanı tesir ediyor. Söz var, analitik, çok böyle kitabın ortasındandır. Uzaklaştırıyor. Şimdi böyle bir boyut olan bir işte insanlar farklı farklı meşgalelere de sahip olsalar eğer anlayış sahibiyseler ki hadiste öyledir. Allah diyor hayır dilediği muradını dinde tefakkuh sahibi yapar. İnce anlayış sahibi yani. Dinde ince anlayış sahibi olmak eğitimle alakalı bir şey. Başlangıçta olabilir ama o bir nasip değişi de olabilir yani. O açıdan bakıldığında çok eleştiri almışızdır. Ondan sonra ben bu işte bir iddiamız olduğunda söylemiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın.
Estağfurullah.
Yani herhangi bir böyle başarımızın olduğunu da söylemiyorum. Yine yanlış anlaşılmasın.
Eserleriniz var ama abi.
Yani eserlerin ne kadar okunduğu, ne kadar satıldığı. Bak satıldı da diyorum bu tarafta.
Çünkü buraya
ne kadar rağbet gördüğü de ayrı bir şeydir ama. Bu bir kendi kendimize alsat da olabilir. Sıkıntı yok yani. Yani bir tür şey de olabilir yani.
Eyvallah.
Güzelleme de olabilir. Hiç ona da ben ne artısındayım ne eksisindeyim. Benim söylemek istediğim şu. Din mevzusu öyle uzmanlara bırakılacak kadar, bırakılmayacak kadar daha doğrusu.
Değerli ve önemli bir mevzu.
Değerli ve önemli bir mevzudur. Çünkü benim hayat memat meselem kardeşim.
Eyvallah.
Ben böyle bakıyorum hadiseye.
Çok çok güzel bir cevap oldu abi. Eyvallah. Bu şeyi de şu yüzden söyledim. Az önce dedim ya abi. Hani eserleriniz var diye. Biz Yahya Uyar dinliyorsa eğer buradan selam olsun. Yahya Uyar'la bir gün abi bir öğrenci kulübünü ziyaret etmiştik. Bir halka işte buluştuk. Onlarla muhabbet ettik. Gönüllülüğe dair. Afrika projelerine dair vesaire. Kulüp, öğrenci kulüplerine dair. Böyle muhabbetimiz, hasbihalimizden sonra programdan çıktık. Bir tane hoca geldi. O bulunduğumuz yerde akademisyen bir hoca. Dedi ki, gençler dedi çok güzel konuşuyorsunuz, enerjiksiniz maşallah dedi ama bir eseriniz falan var mı dedi. Bize dedi ki yani nasıl bir eser, hani anlamadık tam olarak nasıl bir eser falan. Ya dedi hani bir akademik çalışmanız var mı? Bu konularla alakalı makale yazdınız mı? Bir yerlerde bir bildiriniz oldu mu vesaire dedik. Bizim olmadı. Biz dergi var, genç dergi. Orada dönem dönem yazıyoruz falan dedik. Bizi bayağı bir nasihat etti. Yani siz bir yerde eğer konuşacaksanız dedi, o konuyla alakalı eserleriniz olması lazım, kitaplarınızın olması lazım falan dedi. Onu mesela hakikaten hiç unutamadım. Yani ve şunu fark ettim abi. Şimdi gençlerin özellikle şu an takip ettiği popüler dediğimiz hocalar, tabii ki bir ilmi medrese eğitimi ya da İslami bir eğitimden geçiyorlar ama asıl menşelerinin belki de %70 oranında varanın asıl menşelerinin ilahiyat ya da İslami ilimler olmadığını görüyoruz. İlginç. Yani mesela YouTube'da meşhur olan şey videoları, İslami sohbet videoları. Genç arkadaşlar mesela meşhur. Hiçbiri İslami bir eğitime sahip değil. Yani ilahiyat bağlamında. Belki birçok İmam Hatip mezunu bile değil. Ama güzel konuşuyorlar, enerjikler, muhabbetliler.
Bir de şu da var Salih, çok güzel bir noktaya temas ediyorsun. Bu çocukların kalbini yakalayan bir şey var yani. Yani bu çocuk böyle kendisi video çekecek, kendisini bu konuyla ilgili görev addedecek, gidip sokak sokak dolaşıp mikrofon uzatıp ya ben bu gençlere ulaşmam lazım, bu ateistlere falan filan gibi böyle bir derde düşecek. Onun birisi zamanında elinden tutmuş. Acaba o ilahiyatçı mı? Onunla bir bakmak lazım. Muhtemelen o da ilahiyatçı değil. Peki o nereden yetişmiş? O da bir gönül dergahından yetişmiş işte. Kitapların okunduğu ya da bir takım böyle sıcak paylaşımların yapıldığı, insanın insanı böyle aziz tuttuğu. Bak bu çok önemli bir şey yani. Eğitim burada başka bir şey kardeşim. Yani gönlün kazanıldı. Şimdi bizim talip olduğumuz nedir? Gönüldür. Diyoruz ki sevsinler, işte gayret etsinler, ehli gayret olsunlar, dindarlık noktasında mesafe kat etsinler. Bu nedir? Nedir? Sen neyini talip istiyorsun? Neyini istiyorsun bu gençlerin sen? Bak dinde böyle bir şeydir. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur meselesi de böyle bir şeydir. Cenab-ı Hak tutup kulağından getirin demiyor bana. Böyle bir zorlayarak Müslüman yapın demiyor.
Evet.
Kendisi gönlüyle gelsin. Zorla değil. Gönlüyle gelsin. Hatta taklidi iman, tahkiki iman diye bir ayrım vardır malum. Hı-hı. Annenden, babandan, dedenden, atandan gördüklerinle yapmış olduğun din, atalarının dini yani, seni bir yere kadar kurtarabilir. Senin bir yüzleşmen lazım ya. Gönlünde, zihninde, ruhunda o tadı tatman lazım. Hazzı alman lazım.
Evet.
Allah'a isteyerek, bilerek, gönülle gitmen lazım. İşte o da tahkiki iman oluyor. Oraya işte ulaşmak kişinin kendisinde olan bir süreç ise, aslında siz dini hizmet anlamında onu bu tür bir gönüllü yapacak bir efendim ortam, bağlam, süreç, bunları aslında oluşturmanız gerekiyor. Bu da kuru bilgiyle olmuyor. Bir takım böyle efendim bilimsel gerçeklerle olmuyor. Sahabenin birçoğu vefat etmiştir Efendimizin daha hayatındayken. Bunların kısmı azamı vefat edenlerin, şehit olanların, Mus'ab mesela radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'in ne kadarına vakıftı ya. Medine ayetlerinin birçoğuna vakıf değildi. Mekke ayetleriyle, bildikleriyle Medine'ye Allah Resulü tarafından gönderilmişti.
Evet.
Medine'yi bir anlamda hazırlayan onun neyi oldu yani? Bilgisi miydi? Yoksa hitabeti, imanı, aşkı mıydı?
Evet, aşkı.
Yok, heyecanı mıydı? Evet. İman, aşk ve heyecan işte. Bunlar bilgiyle değil, gönüllü oluyor. Mesela dolayısıyla gönlü kazanmak ise, gönlü kazanmak için yapılacak tek şey var Salihciğim. Gönlü vermek kardeşim. Bir baha ki, bir meta ki kıymeti ancak kendi cinsinden olanla ölçülüyor. Gönül vermek isteyen gönül alacak. Gönül almak isteyen gönül verecek.
Eyvallah.
Böyle olunca da din işi dediğimiz, dine hizmet işi apayrı bir mahiyet kazanıyor. Bu mahiyeti böyle efendim işte uzmanlıktır, şöyledir. Mesele bilgi meselesi değil kardeşim. Mesele heyecan ve samimiyet meselesi.
Eyvallah.
Ama orada tam da gönülle ilgili olduğu için aşk dediğimiz, gönül dediğimiz, muhabbet dediğimiz bunların istismarı da çok kolay şeylerdir. Orada bilgi belki ne olabilir? Mihenk olabilir. Yani hem bilgi var, hem samimiyet var, hem aşk var, hem heyecan var. Öp de başına koy. Bilgiyi orada test et. Yani bilgi varsa eğer bunların olduğu yere git. Bunların olduğu yer ama insanları cezbediyor, çekiyor. Hı hı. Bunu da gör, bunu da göz ardı etme yani.
Eyvallah. Dergiyi karıştıracağız abi, devam ediyoruz da. Dergide bu dediğiniz aslında aşk mevzuyla alakalı da bir röportaj var. Şimdi aklıma geldi aşk deyince siz. Leyla ile Mecnun aşklarının tedavi edilmesini istemezlerdi. Aşk dedik ki acaba yani bir işe, bir olaya, bir mevzuya, bir harekete olan aşk böyle tedavi gerektiren bir şey midir? İlginç, ilginç.
Bu bir aslında Twitter tartışmasından evet, çıktı.
Oradan bir, oraya bir cevap aslında bu. Hüsrev Fatemi'nin
bir profesör ifadesi. Çıktı, psikoloji profesörü. Dedi ki Leyla ile Mecnun günümüzde olsaydı dedi, Mecnun'u biz tedavi ederdik dedi. O bir patolojidir dedi. Yani aşkın bir patoloji olarak tarif edilmesi bizim kültürümüzün, medeniyetimizin, insan telakkimizin kabullenebileceği bir şey değildir. Evet. Salih'ciğim. Yani aşk bir patolojiyse eğer, biz bırakalım gidelim bu işleri. Yani,
yaşamayalım abi.
Yani
hakikaten.
Evet. Yani sevgi üzerine yaratılmış bir kainattan bahsediyoruz. Allah'ın hakiki mahbub olduğunu, aşkın kaynağı olduğunu düşünüyoruz. İnsanların da yani işte Yunus'un ilahi bir aşk ver bana, kandalığım bilmeyeyim. Beyti meşhurdur ya, bir duadır bu ya, aşk ver bana, ben kendimi bilmeyeyim yani. Bu bir insanlık gayesidir. Kamil insanın en üst belki ulaşması istediği şeydir. Yani bu ve bizim medeniyetimiz öyle bunu tarif etmiştir ki her insan bir şeye talip olur. Aşk onu istemektir. Onu istemenin bedeli de candır. Kendi varlığını fedadır. Öyle kolay da herkesin göz önüne alacağı bir şey değildir. Bunu bir patoloji olarak tarif etmek hakikaten patolojik bir durum diye düşünüyorum.
Eyvallah abi. Buradan farklı bir tartışma çıkarsa destekçinizdir abi sosyal medyada, her türlü arkanıza duracağız yani.
Ya sen de hemen iki dakikada sattın bizi ya. Ya bunu niye böyle telaffuz ediyorsun?
Estağfurullah. Yine belki hakikaten hayatı ve bütün belki ticari hayatı boyunca yani iş adamı olarak tanınan ama birçok manevi hayırda, manevi işte hayır hasenatta öncülük yapan Abdullah Timlikli abimiz, Allah rahmet eylesin. Onu biliyorsunuz vefat etti. Onunla alakalı sizin yazdığınız bir yazı var abi dergide. Bir Muhsin'in ardından. Aslında Abdullah abi konuşmaya tabii ki kalan dakikalarımız yetmez. Programımızın sonuna doğru geliyoruz ama yazınızdan biraz bahsetsek abi. Abdullah abi tabii ki şu an özlüyoruz yani onu. Bir abimizi kaybettik. Ama onun hayallerini, onun hedeflerini belki işte burada gençlerle buluşarak, gençlerle belki siz abilik yaparak göstermek adına biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz yani bir şekilde.
Evet. Abdullah abimize rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin. Geride kalan yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyoruz. Ben yazımı özellikle Muhsin kavramı üzerine oturttum. Abdullah abine bir Muhsin olduğunu doğrusu hüsnü zannım var şu anlamda. Şimdi bir insan bir sözü, bir işin bir lafını çok ediyorsa yani hani dilini altın arayın diyor ya yani konuşturun ne olduğu ortaya çıkar. Ben Abdullah abi ne zaman görsem, ne zaman efendim ondan bir bu tür hizmet hususlarında gençlere ulaşılması noktasında bir mevzu açılacak olsa bize hep getirdiği örnek Muhsin kavramıydı. Yani Muhsin kavramının o anlam genişliğinin aslında Abdullah abi meftunuydu. Yani oradaki anlam genişliği nasıl? Biz ihsan kavramının ki Muhsin ihsan kavramıyla yaşayan insan demek aslında en temel ve orijinal anlamının jenerik derler buna jenerik manasının Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak olduğunu biliyoruz. Fakat onun dışında ihsan kavramı Arapça birçok kelimede olduğu gibi o kadar farklı boyutlara sahip ki başta Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak güzel. Estetik boyutu var işi güzel yapmak. Doğru işi yapmak. Verimli işi yapmak. Kaliteli işi yapmak. En önemlisi de benim özellikle önemsediğim boyutu öyle bir iş yapmak ki başka güzel işlere de vesile olsun. Kaynak iş yapmak. Yani oradan başka güzellikler de çıksın. Niyeti güzel tutulmuş. Müminin her işi ihsan boyutuyla yapılırsa eğer bu şekilde zincirleme iyiliklere yol açan, zincirleme reaksiyona yol açan bir efendim boyuta sahiptir zaten. Bu niyetin güzelliği ve işin ihsan boyutuyla yapılmasının ortaya çıkarttığı bir berekettir. İşte bu bereketi Abdullah abinin girdiği her işte, eline attığı her faaliyette, özellikle de hani kendisine birçok belki proje getiriliyor. Hı hı. O projelerin içerisinden seçip de kaynak ayırdığı, zaman ayırdığı, gönlünü bir kısmına ayırdığı efendim o işlerde biz bu ihsan boyutunun hem estetik, hem kalite, hem verimlilik, hem de başka güzelliklere vesile olmak noktasında gerçekten ön açıcı olduğunu gördük, müşahede ettik. Ben o yüzden Muhsin kavramı üzerine oturttum. Abdullah abi okuyuşumu. Herkesin bir okuyuşu vardır. Sonuçta biz beraber olduk bu abimizle. Tanıdık, tanımakla şeref duyduk. İstifade ettik. Hakikaten gençler de istifade ettiler. Allah razı olsun, Uluslararası Genç Derneği'nin genç dergiden sonra bir açılım olarak kurulmasında büyük efendim desteği oldu. O desteğe medyunu şükranız. Rabbimiz inşallah şu anda Uluslararası Genç Derneğimizin yapmış olduğu her faaliyetten bu abimizin kapanmayacak olan defterine sadaka-i cariyeler iletsin diye dua ediyoruz. Ben son bir şey daha söyleyeyim. Zaten vaktimiz zannediyorum kalmadı. Abdullah abinin ben defterinin üç açıdan kapanmadığını düşünüyorum Salih'cim. Hani diyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin diyor defteri üç açıdan kapanmaz. Bir, sadaka-i cariye yapmıştır. İki, hayırlı evlat bırakmıştır. Üç, kendisinden faydalanan bir ilim bırakmıştır. Şimdi sadaka-i cariye noktasında zaten müseccel, müsellem, dünyanın dört bir tarafında, doğuda, Afrika'da, orada, burada yapmış oldukları hayırlarla, yaptıkları camilerle, işte bir takım kurumlarla bu biliniyor zaten. Yani o noktada birinci ifade edilen hususla zaten defteri kapanmayacaktır. Biiznillahi teala. İkincisi hayırlı evlat. Evlatlarının özellikle hem kendisinin bıraktığı idealleri devam ettirme, hem de o aziz hatırasını yaşatma ve bırakmış olduğu hayır müesseselerine desteklerinin devam etmesi noktasındaki şu anki gayretleri, onun mirasını aynen devam ettirme noktasında, artırarak devam ettirme noktasındaki azimleri ve iradelerini görünce bu ikinci boyutun da tamam olduğunu doğrusu görüyoruz ve düşünüyoruz. Ona da dua ediyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Üçüncüsü, kendisinden faydalanan bir ilim. Şimdi bu noktada da ben defterinin kapanmadığını düşünüyorum Abdullah abi. Niye diyeceksin? Ya bu alim miydi? Kitap mı yazdı? Ya işte efendim böyle bir nasıl bir ilim bırakmış olabilir? Ben doğrusu Abdullah abinin Müslüman bir zenginin sosyal girişimcilik boyutuyla nasıl bir örneklik sergilemesi gerektiğine dair önemli bir ilim bıraktığını düşünüyorum. Bu nasıl bir şeydir? Şimdi sosyal girişimci diye bir tabir var. Girişimciyi biliyoruz. Kaynakları, işte üretim faktörlerini bir araya getirip yeni bir üretim tekniği, yöntemi, yolu, ürün, hizmet bulup işte buradan değer oluşturan insan. Para kazanıyor ondan sonra. Edison ampulü bulmuş, o şunu bulmuş, o bunu bulmuş falan filan. Sosyal girişimcine yeni bir yöntemi, yeni bir tekniği, yeni bir ürünü, hizmeti sosyal değer oluşturacak şekilde ortaya koyan insan. Yani işte onunla ilgili en çok verilen örnek şeydir. İşte Bangladeş'te küçük çiftçilerin, kadın özellikle çiftçilerin işte birikimlerini, onlara ufak ufak paralar vererek, mikro krediler vererek onları böyle bir müddet sonra iş sahibi yapan işte bir Bangladeşli bankacı, ondan sonra Nobel falan aldı o. Böyle bir Muhammed Yunus. O daha çok böyle bir sosyal girişimciye örnek verilebilir. Abdullah abi, dava dediğimiz, din gayreti dediğimiz, Allah'ın dininin insanlar nezdinde efendim tercih edilebilir bir yol, yöntem, ideal sistem, nizam olması noktasındaki gayretleri bir, malıyla, iki, müteşebbisliğiyle, üç, çevresiyle, dört, fikirleriyle, beş, ilişkileriyle efendim böyle senkronize bir şekilde çözüm bulma, bunlara yeni yollar açma noktasında gerçekten mahir bir insandı. Eyvallah. Yani nasıl bir zengin herhangi bir ürün ya da hizmeti para kazanacağı bir yolu böyle dört taraftan, işte bütün ilişkilerini, aklını, kabiliyetini, zekasını, sermayesini, her şeyi nasıl kullanıp sonuçta para kazanmak için canhıraş bir gayret içinin içerisine giriyor. Sosyal girişimci de, Abdullah abi örneğindeki sosyal girişimci de ahireti için bu şekilde dünyacılarla yarışacak bir kıvraklık, zeka ve efendim ataklıkla bunu yapabilen insandır.
Eyvallah.
Yani ben ahiret sermayesi nasıl elde edeceğim? Bunun için dünyanın en iyi insanlarını, en yeteneklilerini, en zekilerini, en iyi imkanları, en yüksek parayı koyup ahiretimi nasıl kazanabilirim? Bunun tabii dünyevi bir başarıyla da tescil edilmesi gerekiyor. Yani nedir mesela? İhsar örneğinde İslam alimi yetişmesi gerekiyor. Uluslararası Genç Derneği'nde ebedi gençliğe talip, dünyanın dört bir tarafında temsil edebilecek İslam'ı örnek model gençlerin yetişmesi gerekiyor. Adam örneğinde yine efendim bir daha çok belki kamuyla teşviki mesai içerisinde olacak bir ulema tipinin yine yetişmesi gerekiyor. Ya da diyelim efendim Sabahattin Zaim Üniversitesi örneğinde böyle efendim üniversitenin, yani üniversite tipinin ortaya çıkartacağı bir yeni insan modeli olması gerekiyor. Böyle farklı farklı kurumlara yapmış olduğu yatırımlar Abdullah abimizin gerçekten onun sosyal girişimcilikle ilgili kendisinden sonra geleceklere örneklik teşkil edebilecek bir model ortaya koyduğunu doğrusu bana ima ediyor. Ben bu noktayı sanki onun kendisinden faydalanabilecek bir ilim olarak bıraktığı noktasında bir hüsnüzanla sahibim. Yanılıyor da olabilirim ama son tahlilde ortaya koyduğu müesseseler ve oradan
İspatlıyor
yetişecek
abi, evet.
Tipler evet inşallah böyle bir kapının da açık olduğunu bize doğrusu
i̇nşallah,
gösteriyor.
İnşallah Allah rahmet eylesin. Cenazesi de malum 6 Kasım'daydı. Allah rahmet eylesin. Abi Fahreddin Tevnik ile aynı yaşta vefat etmişler.
Evet.
Babaları da 59 yaşında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Şimdi süremiz de daraldı abi. Dergide bahsedemediğimiz sayfalar kaldı. Ahmet Murat röportajı var dergimizde bu ay. Ahmet Murat Özel ile yapılan bir
sonra
röportaj.
Sonra da konuşuruz canım. İlla hepsini
tamam,
bu hafta
tamam,
konuşmak gerekmiyor.
Tamam olur abi. Sıkıştırmayalım. Dergimiz güzel bir dergi. Genç dergi biliyorsunuz yani. Efendim anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyor ya abi şeyde. Ya anlatmaya gerek yok. Bu dergi hakikaten okunması gereken bir dergi. Biz geçtiğimiz günler, şimdi paylaşalım onu da ben yakında siz de görürsünüz abi. Bir öğrenci grubuyla buluştuk. Böyle ortaokul öğrencileri. Dedim ki arkadaşlar dedim bakın bu dergi işte biz bu dergi çıkarıyoruz dedim. Oo ne kadar güzel bir dergi. Bakıyorlar böyle elliyorlar dokunuyorlar. Yani bir kere görüntü anlamında çok hoşlarına gidiyor öğrencilerin. Yani ortaokul öğrencileri olmasına rağmen. Çünkü ben de şunu düşündüm. Normalde biz üniversite ve liseye daha çok hitap ediyoruz ama bir ortaokul öğrencisi de bu kapak tasarımından özellikle kendine bir şeyler çıkarabiliyor. Bu insanı mutlu ediyor. Demek ki her kitleye hakikaten seslenebilen bir özelliği var abi. Bu da derginin bereketi.
Sen o çocukları şey yap. Onlar önemliymiş yani. Bu dergiyi seven ortaokul çocuğu ümit vardır onda yani. Sen o çocuklara tekrar bir kimdi onlar diye bir hatırla. Dergi falan gönder onlara sen.
Tamam inşallah.
Çünkü bak hakikaten okumak çok azaldı. Bu iş gittikçe böyle zemin kaybediyor. Fakat ben şuna inanıyorum. Nitelikli okur hiçbir zaman kaybolmayacak. Dolayısıyla nitelikli okurun zevk alabileceği nitelikli yayınlar da hiçbir zaman için kaybolmayacak. Genç oraya taliptir.
Evet.
Yani biz artık eskiden hep böyle bir kitle dergiciliği, kitleye yönelik işte popüler. Popülere yetişmenin imkanı yok. Hakikaten yok yani. Bu internetle, bu diğer mecralarla yarışmanın imkanı yok. Bir kitle tarif edip, bir niş alan, o ki o şudur, okumaktan haz alan, okumayı bir hayat tarzı olarak söyleyen, gösteren, bunu benimseyen okur yazar değil, okur yaşar tipler. Bunları bulup onlara uygun dergi çıkartmak, onlarla aslında bir efendim yol tutturmak gerekiyor ki bence
işte genç
onlar,
bunu yapıyor.
Onlar genç bunu yapıyor, bunu daha fazla yapmalı. O ekip işte yani o azlar ki o azlar çoklara ileride
inşallah
yol ve örneklik sergileyecek tiplerdir yani.
İnşallah abi inşallah. Süre bitti. Yani muhabbet aslında benim açımdan çok güzel. Sabah kadar konuşmak isterim sizle abi ama...
Ama caiz değil yani sabah
yani,
kadar konuşmak.
Evet. Yani herkesin bir işi gücü var abi.
Tabii,
şimdi
milleti, denge tabii.
Milleti, insan dinleyicilerimizi çok fazla yormayalım. İnşallah zaten bundan sonra beraber oluruz abi sizinle. Tekrar programlarımızda...
İnşallah.
Bütün gençliğin kafasındaki soruları, zihnindeki meşgul eden problemleri konuşmaya devam ederiz.
Yani biz soruları cevaplamak gibi bir iddiamız yok ama... bir takım böyle paylaşımlar olursa da hani şu da konuşulsun tarzındaki onları da memnuniyetle alırız. Hani evet. dokunduğumuzu hissetmek de önemli bir şey değil mi yani Salih'ciğim?
Evet, evet.
Yani ha söz ulaşıyor yerine.
Evet.
Oradan bak şöyle bir söz daha söylense gibi bir akis geliyor.
Hı-hı.
Orada yani. Onu, evet. onu fark edelim biz yani dinleyici.
Hamdolsun yani YouTube'daki cevaplı sorular programına bu çok olmaya başladı. Yani Lütfü abiyle şu konularda konuşsan diye bana yazıyorlar mesela. Bir hasta size de yazanlar var. Lütfü abinin dediği gibi dinleyicilerimiz eğer böyle geri dönüşleriniz olursa başımızın üstünde yeri var diyelim.
İnşallah.
Abi çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim Salih'ciğim.
Eyvallah. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
Biz de özlemişiz seni yani.
Allah razı olsun abi. Buradan sonra nereye gidiyoruz abi? Bir çorba içelim. Evet kıymetli dinleyicilerimiz bugün Mehmet Ütüf Arslan abimizle beraberdik. Hakikaten genç zamanını genç zamanı yapan bir program oldu benim açımdan. Çok keyifli. Hem öğrendiğim hem dergimize dair, gence dair güzel hususları konuştuğumuz bir dergiydi. Hem TGSP'nin gençlik araştırmasını konuştuk. Hem de Abdullah Tevnik abimizle alakalı rahmetli Lütfü abimizin yazısına değindik. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.